Umarım sizler de Zekeriya kitabının önemli bir kitap olduğunun farkındasınızdır. Ben bu kitaptan ruhsal yönde çok yararlandığımı söylemek isterim. Zaman zaman da bu kitabın birçoklarınca göz ardı edildiğini de görüyorum. Her ne zaman bu kitabı okumaya başlasam sanki daha önce hiç okumamışçasına yepyeni şeyler öğreniyorum. Gerçekten bu son kesim öylesine dopdolu ki ben kendimi bu değerleri layık olduğu biçimde yorumlamaya yeterli görmüyorum. Bu nedenle çok daha derinlere girmeye kalkışmadan anladığım şeyleri sizin de anlayabileceğiniz bir derecede ele alıp incelemeyi tasarlıyorum. Bundan önceki bölümlerde Rab İsa Mesih'in yeryüzüne birinci gelişiyle başlayan bir program çerçevesinde çok kesin bazı gelişmelerin yaşandığına tanık olduk. O dönemde İsa Mesih Yeruşalim kentine girmiş ve orada birkaç parça gümüş karşılığında öldürülmek üzere ele verilmişti. İsa Mesih'in birinci gelişinde Zekeriya peygamberin peygamberliklerinin sadece bir kısmı gerçekleşti. Buna göre bu ön bildirilerin geri kalan kısımları onun ikinci gelişinde gerçekleşecektir. Yine anımsayacağınız koyunları uğruna kendi canını veren iyi çoban İsa Mesih yeryüzündeyken insanlar tarafından reddedildi. Gelecekte bir gün başka bir çoban ortaya çıkacak. Bu çoban henüz ortaya çıkmadı ve kilise yeryüzünden alınıncaya kadar da çıkmayacaktır. Ortaya çıkacak olan bu çoban sahte bir çoban olup Mesih karşıtı kimliğinde hem İsrail'i hem de tüm dünyayı büyük sıkıntı dönemine sokacaktır. Bu dönemde tek kurtuluş yolu Mesih'in bin yıllık egemenliğini kurmak amacıyla yeryüzüne ikinci kez gelişi olacaktır. Yeryüzüne kalıcı barışı, huzur ortamını getirebilecek tek kişi İsa Mesih'in kendisidir. Kutsal kitap yorumcusu Dr. Vernon McGee şöyle anlatıyor. 1959 yılının Aralık ayının bir perşembe akşamında Amerika'nın bir bölgesinden Boeing 707 tipi bir uçak güneşin doğduğu yöne doğru gitmek için havalanmıştı. Bu uçak Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanını ve beraberindeki heyeti taşıyordu. Başkan o güne kadar hiçbir devlet yöneticisinin yapmadığı çok uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Başkan bu gezisinde 3 kıtaya uçacak, birçok devlet adamı ve yöneticiyle görüşecek ve her gittiği yerde binlerce insan tarafından karşılanacaktı. Bu gezinin başlıca amacı barıştı. O dönemde başkanlık yapan, o dönemin başkanının bu girişimi adil bir barış sağlamak girişimi olarak adlandırılmıştı. Bu gerçekten çok önemli bir gezi oldu ve başkan 19 gün süren bu yolculuğu sırasında barışın yeryüzünde sağlanması için yaptığı bu yolculukta toplam olarak 35 bin kilometre yol kat etti. O günden bu yana diğer başkanlar barışın sağlanması amacıyla çok daha uzun yolculuklara çıkmakta ve çok daha kapsamlı görüşmelere devam etmektedir. Başkanın bu yolculuğu sırasında ülke çapında inanlı toplulukları bu ziyaret için dua etmekteydi. Çünkü her zaman olduğu gibi o günde de dünyanın barışa ihtiyacı vardı. İnsan yüreği her şeyden çok barışı arar, barışa susar. Ben de diyor Dr. Vernon McGee, 1959'da başkanın bu gezisi için samimiyetle dua etmiştim ama dua etmemle birlikte bu devlet başkanının ya da diğer herhangi bir kişinin çabasıyla yeryüzünde kalıcı bir barışın sağlanabileceğine kendimi inandıramamıştım. Nitekim televizyonda yaptığı bir konuşmada başkanın kendisi bile bu girişimleri sonucunda özlenen barış ortamının sağlanabileceğine inanmadığını söylemiş. Barışın sağlanmasının İsa Mesih'siz asla mümkün olamayacağı sayısız defalar kanıtlanmıştır. Bu yeryüzüne kalıcı barışı getirmeye gücü olan ve bu barışı getirecek olan tek kişi olan İsa Mesih ile mümkündür. Peygamberler, özellikle de Zekeriya peygamber bu programı belli bir çerçeve içerisinde bazen ayrıntılarına girerek anlatır. Eski Antlaşma kitaplarının bazılarında olduğu gibi Zekeriya kitabında da bu egemenliğin yapısıyla ilgili bazı bilgilerle karşılaşırız. Bu bilgilerin neler olduğunu çalışmalarımız ilerledikçe hep beraber göreceğiz. Mesih'in bu egemenliğinin insanı cezbeden birçok fiziksel görüntüleri olduğunu da söylemiştik. Neydi bunlar? Çölün gül gibi çiçeklenmesi, kötürümlerin sıçrayıp koşmaları, körlerin gözlerinin açılması ve bunun gibi. Ama gözlerimiz sadece fiziksel olanlara bakacak olursa bunların gerisinde yatan ruhsal bereketleri görmemiş oluruz. Bu egemenliğin yapısının gerçekle oluştuğuna bu kitapta tanık oluyoruz. Zekeriya 8. bölüm 3. ayette Siyon'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacağım. Yeruşalim'e sadık kent, her şeye egemen Rabbin dağına kutsal dağ denecek denir. Mesih'in egemenliği sadece gerçek ile belirlenmeyecek ama aynı zamanda bu bölümün 1 ve 2. ayetlerinde de görebileceğimiz gibi kutsallık ve doğrulukla da kendisini ifade edecektir. Ve 14. bölüme geldiğimizde göreceğimiz gibi atların üzerinde çanlar, Rabbin evindeki kazanlar ve leğenler dahi Rab için kutsal olacaktır. Ve ek olarak egemenliğin diğer bir özelliği de 10. bölümde ifade edilir. 10. bölüm 6 ila 7. ayetlerde. Yahuda halkını güçlendireceğim. Yusuf soyunu kurtarıp sürgünden geri getireceğim. Çünkü onlara acıyorum. Sanki onları reddetmişim gibi olacaklar. Çünkü ben onların tanrısı Rabbim ve onları yanıtlayacağım. Efraimliler yiğitler gibi olacak. Şarap içmiş gibi yürekleri coşacak. Çocukları bunu görüp neşelenecek. Yürekleri Rab'de sevinç bulacak. Evet, o zaman tüm ülkede çok büyük bir sevinç yaşanacaktır. Sizin de gördüğünüz gibi Zekeriya peygamberin kitabında sonuçta tüm dünyaya sürekli ve kalıcı bir barış getirecek olan Tanrı'nın programını incelemekteyiz. Zekeriya peygamber bu çağdan söz etmeden bir sonraki çağa atlar. Bu çağ bittikten sonra, yani kilise yeryüzünden alındıktan sonra yeni bir çağ başlayacak ve bu dönemde Mesih karşıtı denen şeytani adam çok büyük vaatler ve çekiciliklerle insanları kendisine çekerek kandıracaktır. Mesih karşıtı olan bu kişi Mesih'in egemenliği başlamadan önce ortaya çıkacak ve ortaya çıktığı zaman da yeryüzünde yaşanacak olan 7 yıllık o büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır. Bu bölümdeki bütün sözler olduğu gibi alınmalı, başka yönlere çekilerek farklı yorumlara gidilmemelidir. Bugün birçok kişinin Tanrı'nın İsrail ile gelecekte hiçbir bağa, ilişkisi olmayacağına inanmalarının bir nedeni bu kişilerin Tanrı'nın sözünü ciddiye almamalarıdır. Sevgili dostum, Tanrı gerçekten Yeruşalim kentinin kendisinden söz etmiyorsa bu kentin adını bu kadar sık kullanmazdı. Tanrı burada Yeruşalim derken Bağdat'tan, İstanbul'dan ya da başka bir şehirden söz etmez. Tam aksine o orada, doğuda, İsrail'de bulunan Yeruşalim'den, bizim bildiğimiz Yeruşalim'den söz eder. Kutsal kitap yorumcusu Dr. Unger, Zekeriya peygamber için Mesih'in yüceliğini tanıtan peygamber adlı bir kitap yazmış ve kitabında şöyle bir yorumda bulunmuştur. Bu peygamberlik sözlerinin sınırları sadece ve sadece Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişinde Yahudi ulusunun tövbe edişi ve toparlanışıyla doldurulabilir. Ben de bu sözlere amin diyorum. Evet, bu sözleri yazılı olduğu gibi ele alıp yorumlamak gerekir. Mesih'in yeryüzüne dönüşü İsrail için ne anlama gelecek? Zekeriya 13. bölüm 1. ayette o gün Davut soyunu ve Yeruşalim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak diyor. Yine o gün teriminin büyük sıkıntı dönemi olduğunu ve Mesih'in 1000 yıllık egemenliğinin sonuna kadar uzanan bir dönem olduğunu söylemek isterim. Mesih 7 yıl sürecek olan büyük sıkıntı döneminin sonunda yeryüzüne gelecek ve egemenliğini kuracaktır. Yahudiler kurtarıcılarını reddetmişler ve çarmıha gelmişlerdi. Elçi Pavlus Romalılara yazdığı mektubun 10. bölüm 3. ayetinde şöyle der. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Bu pınar İsa Mesih'in haç üzerinde ölmesiyle açılmış olan Tanrı'nın temizleme gücüdür. Evet, Yahudiler Mesih'i kabul etmediler ama bu pınar yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman Yahudilere açılacaktır. Anımsarsanız 12. bölümde Tanrı'nın onlara kutsal ruhu o günde dökeceğini gördük ve aynı zamanda onların o zaman İsa Mesih'e bakacaklarını da söyledim. Unutmamalıyız ki bu sözler Tanrı'nın kendi sözleridir ve açıklıkla bunları ifade eder. Elçi Paulus, Yahudiler günahlarından gerçekten tövbe etmek isterlerse yüzlerindeki peçenin bugün bile kaldırılacağını açıklıkla söylemektedir. Hem Yahudi olanlar hem de Yahudi olmayanlar, hangi ulustan olursak olalım fark etmez. Günahımızı kabul edip bunlardan dönmek istemiyoruz. Gururumuz ağır basıyor ve işlediğimiz günahları seviyoruz. Zekeriya 13. bölüm 2. ayette o gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım. Bir daha anılmayacaklar diyor her şeye egemen Rab. Sahte peygamberleri de kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım. İşte bizim o meşhur zaman terimimizle bir kez daha karşılaştık. Kirli ruhu ülkeden uzaklaştıracağım diyor. Bugün bile birçok insan okumuş, bilgili, kültürlü insanlar olmakla birlikte küçük tılsımlı takılar takmaya, nazar boncuğu, göz boncuğu, muska gibi şeyleri üzerlerinde bulundurmaya devam ediyor. Efendim diyorlar ki bu şeyleri üzerlerinde taşırlarsa kendilerini bazı tehlikelerden bunlar korurmuş. İşte bunlar sevgili dinleyicim put ve boş inançtır. O dönemde de İsrail'de putperestlik bu denli yayılmıştı. Ayrıca yıldızlarla ve falcılıkla da uğraşıyorlardı. Çağımızda bugünlerde de kötü ruhların faaliyetlerinde çok büyük bir artış gözlenebilir. Bu ayetin önemi 1000 yıllık egemenlik döneminde cinlerin yeryüzünden sürülüp uzaklaştırıldığını bildiren tek ayet olması nedeniyledir. Vahiy kitabı yalancı peygamberin ve Mesih karşıtı olan kişinin yeryüzünden uzaklaştırılışına yer verir. Ve der ki vahiy 19. bölüm 20. ayette. Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gönüle diri diri atıldı. Ve vahiy 20. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şeytanın da zincire vurularak bağlandığı yazılır. Yalancı peygamber de canavar denilen Mesih karşıtının her ikisinin de ateş gölüne atıldığını, şeytanın da 1000 yıl süreyle dipsiz derinliklere bağlı tutulacağını Vahiy kitabından öğreniriz. Zekeriya da bu ayette onların yeryüzünden uzaklaştırıldığını söyler. Tanrı sözünü bilmemek ve insanın dikkatsiz olması bir anda kendisini putperestlikte, büyücülük, falcılık ve ruhçulukta bulmasına sebep olabilir. Ama o gün gelecek bütün kötü ruhlar ve cinler yeryüzünden bütünüyle uzaklaştırılacaktır. O zaman yeryüzü yaşanılacak bir yer olacak. Zekeriya 13. bölüm 3. ayette bir yine peygamberlik edecek olursa öz annesiyle babası öleceksin. Çünkü Rabbin adıyla yalan söylüyorsun diyecekler. Peygamberlik ettiğinde de öz annesi babası onun bedenini deşecekler der. İsa Mesih ilk geldiğinde insanlar onu ele verdi. Bugün de ele vermeye devam ediyor ama gelecekteki o günde ona sadık kalacaklardır. Zekeriya 13. bölüm 4. ayette o gün her peygamber peygamberlik ederken gördüğü görümden utanacak. İnsanları aldatmak için çuldan giysi giymeyecekler. Mesih geldiği ve yalancı peygamberlerin yalancılıklarını yüzlerine vurduğu zaman bu yalancı peygamberler gerçek peygamberleri taklit ettiklerinden dolayı suçlu bulunmuş olacaktır. Zekeriya peygamber bu ayetlerde yepyeni bir şey söylemez ama kendi çağdaşlarının çok yakından bilip tanıdığı konulardan bahseder. Zekeriya 13. bölüm 5. ayette ben peygamber değilim, çiftçiyim. Gençliğimden beri hep tarlada çalıştım diyecekler. Bu sözler bizi uyandırmalı ve gözlerimizi açmalıdır. Tanrı'nın sözlerini hiç kimse değiştiremez. İşine gelmese dahi bunu yapmak mümkün değildir. Zekeriya 13. bölüm 6. ayette biri bağrındaki bu yaralar ne diye sorduğunda da bunlar dostlarımın evinde aldığım yaralar diye yanıtlayacak. Beni sevenlerin evinde aldığım yaralar. İsa Mesih ilk geldiğinde onu sevmediler. Tam tersine ondan nefret ettiler. Elçi Yuhanna, Yuhanna 1. bölüm 11. ayette kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi der. Yani Mesih o zaman ben buraya ilk gelişimde yaralandım diyecektir. İsa Mesih kendi halkı olan Yahudilere geldi. Samiriyeli kadın Siyar yakınlarındaki kuyu başında İsa'yı bir Yahudi olarak değerlendirmişti ve bu doğru bir değerlendirmeydi. Yahudiler arasında İsa'yı Mesih olarak kabul edenlerin sayısı o dönemde çok az olmuştur. Öyle inanıyorum ki ikinci kez geldiğinde Yahudi ulusu arasında onu kabul edenlerin sayısı da az olacak. Birinci gelişinde kendisini kabul edenlere kıyasla çok sayıda Yahudi onu kabul edecek olsa da tüm İsrail ulusu yine onu kabul etmeyecektir. Bugün çağda yaşayan Mesih inananları için de İsa Mesih'i tanımak sonsuz yaşamı tanımaktır. Elçi Paulus yaşamının son günlerinde Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle söyledi. Ölümünde onunla özdeşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Mesih ilk geldiğinde onu tanımadıkları, onu kabul etmedikleri doğrudur. Bence uzun yıllardan bu yana yapılmış en büyük hata, yaşanan en büyük trajedi İncil'in Yuhanna kesimindeki şu sözlerde yatar. Yuhanna 1. bölüm 11. ayet. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ne kadar çarpıcı bir görüntü. Vaftizci Yahya da bu aynı doğrultuda konuşarak Yuhanna 1. bölüm 26. ayette Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. İsa Mesih'in birinci gelişiyle ikinci gelişi arasında çok kesin farklılıklar vardır. İsa Mesih'in birinci gelişinde vurgulanan sözcük kurtuluş, ikinci gelişinde vurgulanacak sözcük ise vahiy sözcüğüdür. Yine birinci gelişinde barışma ve barıştırma olan sözcükler ikinci gelişinde tanıma ve kabul etme sözcükleri olarak değişecektir. Birinci gelişinde sır olan şeyler onun ikinci gelişinde açıklığa kavuşacak. Zekeriya 13. bölüm 7. ayette uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç diyor her şeye egemen Rab. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım. İsa Mesih bu sözlerin kendisi için söylenmiş olduğunu söyler. Bu ayeti hem Zekeriya 12. bölümdeki şu sözlerle karşılaştırmamız yerinde olacaktır. Zekeriya 12. bölüm 10. ayette Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler der. Bu sözlerin Rab İsa Mesih'e işaret edeceği aslında o dönemde kimin aklına gelebilirdi ki? Bu sözlerin İsa Mesih ile ilgili olarak söylendiğini biliyoruz çünkü İsa Mesih'in kendisi bu sözlerden alıntı yaptı. İncil'de Matta bu doğrultuda yazarak Matta 26. bölüm 31. ayette bu arada İsa öğrencilerine bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Gördüğünüz gibi Zekeriya'daki bu ayeti kendisiyle ilişki olarak İsa Mesih göstermektedir. Ve İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman ona gelip şöyle soracaklar. Ellerindeki bu yaralar çivi izleri neden oldu? O zaman o şöyle karşılık verecek. Bunlar dostlarımın evindeyken oldu. Zekeriya 13. bölüm 8. ayette bütün ülkede diyor Rab, halkın 3'te 2'si vurulup ölecek, 3'te 1'isi sağ kalacak. Zekeriya 13. bölüm 9. ayette kalan 3'te 1'ini ateşten geçireceğim. Onları gümüş gibi arıtacağım, altın gibi sınayacağım, bana yakaracaklar, ben de onlara karşılık vereceğim. Bunlar benim halkım diyeceğim, onlar da Tanrımız Rab diyecekler der. Gerçekten güzel sözler. Bu kişiler Mesih için tanıklık yapacak ve ona sadık kalacak kişilerdir. Ve bu insanlar Tanrı tarafından mühürlendikleri için büyük sıkıntı dönemini kazasız belasız Vahiy 7. bölüm 1 ila 8. ayetlere göre atlatacaklardır. Vahiy kitabında bu kez 14. bölümün 1, 2 ve 3. ayetlerinde bu kişilerle yine karşılaşırız. Ve şöyle der. Sonra kuzunun Siyon dağında durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144 bin kişi vardı. Alınlarında kendisinin ve babanın adları yazılıydı. Bu 144 bin kişi tahtın önünde dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyorlardı. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi. Zekeriya 14. bölüm İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili özellikleri ve gerçekleri konu alır. 14. bölüm Zekeriya kitabının son kesiminin ikinci kısmını sonuca götürmektedir. Bu son bölüm 9 ila 14. bölümleri oluşturur ki peygamberlerin yükleriyle ilgili bölümlerdir. 9, 10 ve 11. bölümlerde Mesih'in ilk gelişiyle ilgili olarak bildirilen peygamberlik yüklerine baktık. Son olarak ikinci kısımda 12, 13 ve 14. bölümlerde İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak bildirilen peygamberlik yükleri yer almaktadır. Zekeriya kitabının bu son bölümü bütün bu ön bildirileri bir araya getirir ve dağınık bazı ön bildirileri de yerlerine oturtur. Ben bu son bölüme Mesih'in gelişiyle ilgili özellikler ve gerçekler başlığını vermeyi seviyorum. Zekeriya kitabının bütününde tüm bu programın tamamının verilmiş olması gerçekten ilginçtir. Zekeriya peygamberin yaşadığı dönemlerde İsrail ulusunun hangi ortam ve durumda bulunduğuyla Zekeriya kitabı başlamış ve sonra ilerleyerek İsrail ulusunun tövbe ederek Rab'be geri döneceği ve Tanrı'nın kutsal ruhunun onların üzerine döküleceği dünyanın gelecekteki son günlerine baktık. Bütün bu gelişmeler dünyayı Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişine hazırlayacak olan gelişmelerdir. Bu gelişmelerin sonunda İsrail 7 yıl sürecek olan o büyük sıkıntı dönemine de girmiş bulunacak. 14. bölüm Zekeriya kitabında verilmek istenen haberin doruk noktasını oluşturur. Zekeriya peygamber o günlerde yaşayan Yahudileri isteklendirerek ileriye, geleceğe bakmakta ve gelecekle ilgili bazı önemli peygamberliklerde bulunarak bir peygamberlik programını tanıtmaktadır. Bu bölümde açıklığa kavuşturmamız gereken belirli bazı noktalar var. Birinci bölümün tamamının gelecekle ilgili kehanetlerle dolu olması, ikincisinin ise içindeki peygamberlik sözlerinin bugüne kadar hala gerçekleşmemiş olmasıdır. Diğer bir deyişle bu bölüm egemenliğin başlayacağı son dönemden söz eder. Bu kehanetlerin hiçbiri henüz yaşadığımız bu çağda gerçekleşmemiştir. Bu şeyler ileride gelecekte yaşanacaktır. Bu bölümün yorumu kelimesi kelimesine yapılmalıdır. Bu ancak size doyurucu bir anlam kazandıracaktır ve unutulmamalıdır ki yapılacak herhangi bir yorum metnin tamamına bağlı kalınarak yapılmalıdır. Kutsal kitaptaki herhangi bir peygamberlik sözünün veya herhangi bir ayetin yorumu yapılırken bu sözün içerisinde bulunduğu metinden ayrı tutularak ele alınması ve yorumlanması yanlış ve aynı zamanda da sakıncalıdır. Ben Zekeriya 14. bölümün çok önemli bir mesajı olduğu düşüncesindeyim. Çünkü bu bölüm kutsal yazarın kelimesi kelimesine yani göründüğü gibi ele alınıp yorumlanışıyla bu sözlerin sembolik anlamlarının çıkarılarak yorumlanışı arasındaki büyük farklılığı çok iyi gözler önüne serer. Kutsal yazılardaki apaçık sözleri alıp bunları sembollerle açıklamaya çalışmak gerçekten boş bir uğraşıdır. Size küçücük bir öneride bulunayım. Bir kilisede vaizin veya ruhsal çobanın bu makamından şüphe duyuyorsanız bu kişinin neye inanıp neye inanmadığını öğrenmek isterseniz bu kişiye Zekeriya 14. bölümü götürüp size açıklamasını isteyin. Herhangi bir kişinin bu bölümle ilgili olarak yapacağı bir açıklama o kişinin inancının ne olduğunu da size gösterir. Kutsal kitaptan sapmış bazı yorumcular Zekeriya 14. bölümden Mesih çağının tamamı diye söz eder. Söylemek istediği şey 14. bölümün bugünkü kilise çağıyla ilgili olduğudur. Hayır, böyle bir yorum olamaz. Böyle bir ifadede bulunan kişi bu ifadesinin dayanağını da ortaya koyabilmelidir. Ama işte dayanağı tutanağı olmadığından Bu görüşün savunucuları 14. bölüm üzerinde açıklayıcı, ayrıntılı yorumlarda bulunamamışlardır. Açıkça söylemek isterim, bu sözler sembolik sözler değildir ve hiçbir açıdan yeni antlaşma dönemiyle de bağlantıları yoktur. Ve burada sözü edilen kişiler Zekeriya kitabında açıkça belirtildiği gibi Yahudilerden oluşan küçük bir gruba işaret eder. Bu bölümdeki ön bildirilerin bütünüyle dünyanın sonuyla ilgili eskatolojik kehanetler olduğunu kabul etmekten başka bir çaremiz yoktur. Bu kadar ön açıklamadan sonra şimdi artık 14. bölümü incelemeye başlayalım. 14. bölüm 1. ayette işte Rabbin günü geliyor ey Yeruşalim halkı, senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak der. İşte Rabbin günü geliyor güzel bir gazete manşeti olurdu. Gazete okurken genellikle makalelerin içeriğinde gelişen olayların manşetteki habere doğru geri döndüğünü görürüz. Burada da aynen bu gerçekleşir. İşte Rabbin günü diyor. Bu büyük ve anlamlı terimle burada bir kez daha karşılaşıyoruz. Önümüzdeki ilk 3 ayette Yeruşalim'in son kuşatılmasıyla ilgili olarak bazı açıklayıcı bilgiler verilir. Daha sonra 4. ila 7. ayetler arasında Mesih'in şahsen yeryüzüne ikinci defa gelişi anlatılır. Bütün bunları Zekeriya kitabının diğer bölümlerinde zaten gördük. Ama burada konuya biraz farklı bir açıdan bakılır. Örneğin diğer bölümlerde ağırlıkla durulan konu büyük sıkıntı döneminin ve Yeruşalim'in kuşatılmasının son aşamasında yaşanacak kurtuluştu. Zekeriya peygamber bu şeylerde insanları cesaretlendirmeye çalışıyordu ama burada Rabbin gününün aslında ne kadar korkunç, sert ve zor geçeceğine ilişkin bilgilerle karşılaşırız. İşte Rabbin günü geliyor. Rabbin yeryüzüne gelerek egemenlik süreceği dönem geliyor der peygamber. Burada söylenmeye çalışılan mesaj budur. Bugün ne zaman gelecek? İnanlar topluluğu olan kilise yeryüzünden alındıktan ve Mesih karşıtı olan kişi 7 yıllık büyük sıkıntı dönemini başlattıktan sonra gelecektir. Kutsal yazılar açıkça belirtir. 1000 yıllık egemenlik dönemi ancak İsa Mesih'in gelişiyle ve onun tarafından başlatılacaktır. Zekeriya 14. bölüm 2. ayette Yeruşalim'e karşı savaşmaları için bütün ulusları bir araya getireceğim. Kent ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçirilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek, geri kalanlar kentte kalacak der. İşte bu Yeruşalim'in son kuşatılışı olacaktır. Görüldüğü gibi burada güzel şeyler yazılmıyor. Düşman orduları Yeruşalim'e geleceklerdir. Bu düşman orduları kimdir? Zekeriya bütün milletler diyor. Tabii ki bütün milletlerin 7'den 70'e bütün fertlerinin oraya gelmesi düşünülemez ama en azından Yeruşalim'e saldıran uluslar her ulustan gelen askerlerden oluşmaktadır diyebiliriz. Gerçekten çok acıklı bir manzara olacak o gün. Yorumcu Anger bakın nasıl bir tercüme kullanıyor. Ve şehir ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınlar ve kızların ırzına geçilecek ve şehirde yaşayanların hemen hemen yarısı tutsak alıp götürülecekler. Ama halkın geri kalanı şehirden kesilip atılmayacaktır. Bu arada bazıları kaçmayı başaracak. Öyle inanıyorum ki bu kaçanlar kayaların oyularak yapıldığı Yeruşalim yakınlarındaki Petra şehrine sığınacaktır. Zekeriya bu insanlara hiç de güzel bir gelecek vaat etmez bu sözlerle. Şehir ellerinden alınacak, evleri yağmalanacak, kadın ve kızları kirletilecektir. Zekeriya burada bu üç şeyden söz eder. Zekeriya 14. bölüm 3. ayette sonra Rab savaş zamanında yaptığı gibi gidip bu uluslara karşı savaşacak der. Bu gelecek olan kurtarıcının görüntüsüdür. İşte o anda Yahudilerin yardımına ne kuzeyden ne de güneyden kimse gelmeyecek. Ama onlara yardım göklerin ve yerin yaratıcısı olan Rab Tanrı'nın kendisinden gelecektir. Bu halkı kurtarmaya gelecek kişi elbette Rab İsa Mesih'in kendisinden başkası olmayacaktır. Zekeriya 14. bölüm 4. ayette o gün onun ayakları Yeruşalim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecekler. Burada kullanılan Yeruşalim kelimesi dendiğinde Yeruşalim'den başka bir yer anlaşılmamalıdır. Bu sözler olduğu gibi alınarak yorumlanmalıdır. Zeytinlik Dağı Yeruşalim'in yani Yeruşalim'in kurulu olduğu tepelerden bir tanesidir. Zekeriya peygamber Mesih'in ayaklarının bu dağın ya da tepenin üzerinde duracağını söyler. İsa Mesih birinci gelişinde yeryüzünden ayrılırken Zeytinlik Dağı'ndan yukarıya alınmıştı ve ikinci kez geldiği zaman da yine bu aynı yere Zeytinlik Dağı'na gelecektir. İsa'nın öğrencilerine meleklerin bildirdiği haber de aynen buydu. Elçilerin İşleri 1. bölüm 11. ayette "Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir diyor melekler. Peki bu ne zaman olacak? İşte Rabbin gününde İsrailoğullarının büyük sıkıntı içinde olacağı, Yeruşalim kentinin kuşatılıp son kez ele geçirileceği bir dönemde olacaktır. Hezekiel peygamber İsrail'e yardımın doğudan geleceğini söyler. Bugün birçok kişi İsrail'e en büyük yardımı Amerika'nın yapacağını söylüyorsa da o gün asıl yardım Rab'den gelecektir. Zeytinlik Dağı doğuya doğru ve batıya doğru ortasından ayrılacak ve çok büyük bir vadi oluşacak. Ve dağın yarısı kuzeye ve diğer yarısı da güneye çekilecek. Burada bize çok çarpıcı fiziksel değişiklikler anlatılmaktadır. Bugün Yeruşalim kentinin çevresi benim bildiğim en çorak arazilerle dolu. Dünyanın birçok yerini gidip gördüm. Hiçbir yerde İsrail toprakları kadar kuru, çorak, verimsiz ve sevimsiz toprakları da görmedim. İşte İsrail böylesine kurak ve susuz bir ülkedir. Ama o günlerde Zeytinlik Dağı'nın ikiye ayrılmasıyla orada çok büyük bir dere ortaya çıkacaktır.